Ayrım 42.
İşçiler arasında ender görülecek bir biçimde okuma yazmayı çok seviyor. Bütün boş zamanlarını ayırarak Almanca ve Fransızca kitaplar okuyordu. Yaşıtlarıyla arkadaşlık etmeyen Jean, geç saatte evine döndüğünde okumak için köşesine çekilmeyi tercih ediyordu. Ona bir anne gibi davranan Janet, Jean'ın arada bir okumayı kesip her hareketini nasıl izlediğini fark ediyordu. Janet bir anne gibi davranıyordu ona. Janet'in her şeyi delikanlıda hayranlık uyandırıyordu. Onun kıvrak vücudunu, masum güzel yüzünü, hafifçe sarkık alt dudağını seyrediyor, çocuksu sesine ve ahenkli kahkahasına kulak veriyordu. Janet bazen Jean'ın bakışını yakalıyor ve yapmacık bir kızgınlıkla söyleniyordu. ''Ne diye öyle bakıyorsun? Bak sen şu dikizciye, bacaksız, ben senden neredeyse 10 yaş büyüğüm ve annen olacak yaştayım. Sen benden korkmalı ve sözümü dinlemelisin.'' ''Ne annesi?'' diye yanıtlıyordu rahat ifadeyle Jean ve çekingen bir tavırla ekliyordu. ''Anneler yaşlıdır. Oysa sen kitaplarda yazdıkları gibi dünyanın en güzel kadınısın. Böyleleri sadece tiyatroda görülür.'' Kabyen, coşkuyla söylenen bu masum sözleri işitiyordu sıklıkla. Memnundu ama çocuğun kendisini kitaplardaki, gerçekle ilgisi olmayan kurmaca dünyaya fazla kaptırdığını düşünüyordu. Kabyen, Janet'i çok sevmesine ve evliliklerinin bal aylarında onunla mümkün olduğunca çok birlikte olmak istemesine rağmen gittikçe daha az eve gelebiliyordu. Yaşam işçiler için çekilmez hale gelmişti. Hükümet kurucu meclis seçimlerinin ön gününde orduyu yeniden Paris'e yerleştirdi. Blanqui'nin kulübünün halka yönelik bu tehdidi protesto etmesi sonuçsuz kaldı. Büyük toprak sahipleri, soylular, gerici din adamları ve memurlar kendi adaylarının seçilebilmesi için seçmenlerin ezici çoğunluğunu oluşturan kara cahil köylü kitlesinden oy kazanabilmek amacıyla çılgınca mücadele ediyorlardı. Cumhuriyetçilerin nasıl kan içtikleri hakkında ustaca düşünülmüş hikayeler uydurup yayıyorlar. Komünizm Baba adındaki korkunç Parislinin maceralarını anlatan bir destan yazıyorlardı. Köylülerin politik bakımdan cehaletleri, monarşistlerin ve burjuvazinin karşı devrimci ajitasyonuna başarı kazandırdı. Ulusal kurucu meclis seçimlerinde demokratlar büyük bir yenilgiye uğratıldı. Çoğunluğunu burjuva aydınları, memurlar, büyük toprak sahipleri, küçük ve büyük burjuvalar, din adamlarının oluşturduğu 818 temsilcinin sadece 18'i işçi, 6 tanesi zanaatkardı. Ulusal Kurucu Meclis'in gösterişli açılış töreninde ayağa kalkan temsilciler, "Yaşasın Cumhuriyet!" diye bağırdılar. Bu bağırışlar 17 kez tekrarlandı. Daha sonra temsilciler Şubat devrimi sırasında proletarya tarafından kazanılan cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını ilan etmek amacıyla Bourbon Sarayı'nın önündeki alana toplanan halkın karşısına çıktı. Ama tüm bunlar göstermelikti. Kurucu meclisin daha ilk günlerdeki icraatı devrimci işçilerin tüm karamsar tahminlerini doğruladı. Şubat'tan sonra işçilerin elde ettiği tüm kazanımların ortadan kaldırılmasını öngören plan uygulanmaya başlanmıştı bile. Burjuva cumhuriyetçiler ve monarşistler bu korkunç ve alçakça planı gerçekleştirmek amacıyla lejitimist, Orleancı veya Bonapartist ayrımı yapmaksızın tek cephede birleştiler. İşsizlikten ve düşük ücretle çalışmaktan bitkin düşen Ruanlı dokuma işçileri, kendi adaylarının onaylanmayarak en zengin fabrikatörlerin ve kan içicilerin kurucu meclise seçildiğini öğrenince kan beyinlerine sıçradı. Hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak belediye sarayının önünde protesto gösterisi düzenlediler. Burjuva cumhuriyetçisi Savcı Senar orduyu çağırarak silahsız işçilerin üzerine ateş emri verdi. Müthiş bir kıyım başladı. İşçiler kendilerini taşlarla savundu. İnsanlık dışı bir vahşet uygulayarak halkla kanlı bir hesaplaşmaya girdiler. Yaklaşık 100 işçi yaralandı ve katledildi. Bundan rahatsızlık duyan burjuvazi, isyancıları yargılayarak 48 işçi önderini ağır çalışma ve hapis cezasına çarptırdı. Gericileri Ruanlı emekçiler için özellikle bir kıyım tezgahlamakla suçlayan Blanqui, konuyla ilgili çarpıcı bir çağrı çıkarırken, Louis Blanc ve Flocon'un Paris'teki gazetesi Reform, proletarya ve burjuvazi arasındaki kavga yine alevleniyor diye yazdı. Fransa'da gericiliğin yeni dönemi böyle başladı. Ulusal Meclis, Mayıs'ın ilk günlerinde meclis binasının duvarları arasında halka açık bir şekilde toplu dilekçe okunmasını yasaklayan bir kararname çıkardı. Dilekçeler ve şikayetler ancak bu amaç için belirlenmiş bürolar aracılığıyla yazılı olarak iletilebilecekti. Bazı devrimci kulüplerin özgürlük için yiğitçe mücadele eden Polonya'ya derhal yardım edilmesi talebiyle kurucu meclise karşı gösteri düzenlemeyi planlamaları bu kararın alınmasına vesile olmuştu. Avusturyalılar eski Polonya kenti Krakow'da isyancı kahramanları ezmeye çalışıyordu. Poznan'da mücadele dinmiyor ve Prusya ordusu gerici basını da kullanarak özgürlüklerine tutkun cesur Polonyalıların köylerini ve kentlerini talan ediyordu. Lamartine, Polonya'nın Fransız halkı için bir insan ırkının esaretini ve tiranlıktan öc alma isteğini temsil ettiğini söylemesine rağmen, Fransa'nın ayaklanmacılara yardım etmemesi için elinden gelen her şeyi yapmaktaydı. Galicia ve Poznan'daki ulusal komite temsilcileri, Fransız halkını milli kurtuluş davalarına yardıma çağıran bir bildiri sunmuşlardı. Sigismund Krasowski, Poznan'daki Polonya Ulusal Komitesi temsilcilerinden birisiydi. Parisli emekçilerin mücadele eden Polonya halkını desteklemeye can atması nedeniyle kurucu meclis de Polonya konusunu görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Kurucu meclisin Polonya'dan yapılan çağrıyı görüştüğü gün, yakınlarda dağılan Kulüpler Kulübü'nün yerine kurulan Merkez Komitesi tarafından meclis binası önünde bir gösteri düzenlendi. Göstericiler 15 Mayıs'ta Fransa'nın Polonyalı isyancılara yardım etmesini talep ederek Bourbon Sarayı'na yürüdüler. Gösteri bir çığ gibi büyüyordu. İki arkadaş, Etienne Cabien ve Sigismund Krasowski, sabahın erken saatlerinde Bastil Meydanı'na gitmek üzere yola koyulmuşlardı. Meydana vardıklarında uçsuz bucaksız bir insan denizinin dalgalandığını gördüler. Sigismund Krasowski getirdiği bayrağı göğe savurdu. Kanatları açık beyaz bir kartalın işlendiği böğürtlen rengi bayrağın üstünde iri harflerle "Yaşasın Özgür Polonya" yazıyordu. Yanı sıra Birleşmiş Almanya'nın ve Bağımsız İtalya'nın flamaları dalgalanıyordu. Çimen yeşili bir zemin üzerindeki İrlanda arpı da göze çarpıyordu. Her birinin göğsünde rozet ve flamalar bulunan büyük insan kitlesi, yeşil dallar, buketler ve kır çiçekleri sallıyordu. Öylesine muhteşem ve keyifli bir şölendi ki, insanlar sanki dans etmeye, hayattan ve doğadan zevk almaya hazırlanıyordu. Kahkahalar ve türküler, kardeşliğin, sevincin ve sonsuz güvenin senfonisi gibi yankılanıyordu. Parlak Mayıs semasında bir bulutun çıkıp da töreni gölgeleyebileceğine dair hiçbir belirti yoktu. "Yöneticilerimizi ziyarete gidiyoruz ve onların misafirperver davranmalarını bekliyoruz" diye şakalaşıyordu göstericiler. "Onlar yönetici değil, bizim hizmetkarlarımız. Kendileri öyle demiyorlar mıydı? Yaşasın Cumhuriyetimiz. Yaşasın Fransa'nın kız kardeşi Polonya." 150 binden fazla insan şimdi artık Ulusal Meclis'in bulunduğu Bourbon Sarayı'na doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Fikirlerini hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Çok sayıda demokrat ve sosyalist devrimci bir iktidarın kurulacağını umut ediyor ve buna hazırlanıyorlardı. Planları şöyleydi. Halkın kurtuluşu için 9 kişiden oluşan bir komitenin kurulması, valiler hariç bütün memurların saf dışı bırakılması, 5'i işçi olmak üzere 7 üyeden oluşan şehir komitelerini görevlendirerek faaliyete geçmelerinin sağlanması, işçilerden oluşan savunma birliklerinin kurulması, ulusal muhafızların dağıtılması, mensuplarının silah ve üniformalarına el konarak zorunlu ikamete mecbur edilmesi, sermaye sahiplerinin gelirlerinin 1/4 ya da 1/3 alma esasına dayalı artan oranlı vergi sisteminin getirilmesi, bu vergiyi ödemeyi reddedenlerin taşınmaz mallarının toplumsal mülkiyet olarak ilan edilmesi, 3 haftalık bir süre zarfında emeğin koşullarının işçi sınıfın lehine kanunlarla düzenlenmesi. Sadece bir ay önce belediye sarayında uğradıkları ihaneti hatırlayan tecrübeli politikacı Auguste Blanqui'nin kendi kulübünün üyelerini aceleci davranmaktan alıkoymaya yönelik çabaları boşunaydı. Blanqui şöyle diyordu: "Kendimize hakim olalım. Gericileri mindere çağıracağımız an, zaferi kazanmanın zamanı henüz gelmedi. Emekçilerin gücünü boşuna harcamamak gerekiyor. Şu anda düşmanlarımız bizden güçlü. Sadece 5-6 hafta sabredeceğiz arkadaşlar. Rüzgar yönünü değiştirecek ve bizden yana esecek." Etienne Cabien ve bazı işçiler Blanqui'den yanaydı. Ama 15 Mayıs'ta devrim girdabı herkesi sürükledi, halkı hiçbir şey durduramıyordu. Blanqui de hareketin başına geçti. Daima kararsız ve amaçları belirgin olmayan Barbe bile kendi kulübünün üyeleriyle birlikte sokağa dökülmüştü. Kalabalığın uğultusu derin bir hayal kırıklığının, isyanın ve devrim için duyulan endişenin yankısıydı. Göstericiler Aziz Magdalena Kilisesi'nin önüne geldiğinde durdular. Burası hemen bir miting alanına dönüştü. Konuşmacılar avlunun sivri parmaklıklarına tutunarak konuşma yapmak üzere duvarların taş çıkıntılarına tırmandılar. Öfkeli yumruklarını yakınlardaki Bourbon Sarayı'na doğru sallıyorlardı. Dinleyicilerin yüzleri asılmış, havada isyan çığlıkları duyulmaya başlamıştı. İnsan denizi dalgalandı, fırtına koptu kopacaktı sanki. Paris'te çeşitli kulüplere üye olan konuşmacılar hükümete olan kızgınlıklarını dile getiriyorlardı. O hükümet ki sömürücü despotizmi yıkmak isteyen Polonya'ya yardım etmiyordu. Bazıları Avusturya'ya karşı mücadele eden İtalya'yı örnek gösterirken, bazıları da halkın umutlarını boşa çıkaran Ulusal Meclis'in dağıtılmasını istiyordu. Sözü Sigismund Krasotski aldı. Heyecandan biraz kekeliyordu. "Yurdum Polonya henüz yaşarken, henüz özgürken, Avrupa kültürünün feneriydi. Kan içiciler sanmasın ki onu öldürmeyi başardılar. Ölmedi o, sadece uyuyor. Yaşasın özgür Polonya" diye karşılık veriyordu göstericiler. "Konuş Polonyalı, anlat." Ve Krasotski hakimiyetini gittikçe artırarak sürdürüyordu. "Biz Polonya'nın evlatları, yurdumuza duyduğumuz aşkın gücünü ve Polonya davasına olan bağlılığımızı bütün yüreğimiz ve içtenliğimizle kanıtladık. Ben bu konuda Polonya yurttaşı olmayanları, samimi olmadıklarını öne sürerek kırmak istemiyorum. Bütün sorun, Polonya'nın bağımsızlığını en kısa bir sürede geri almak için uygulanacak yöntemlerin ne olduğu sorunudur. Fransa çok güçlü. Ulusal muhafızlar ve sürekli ordu olmak üzere 500.000 askere sahip. İstediği zaman çarların ve kralların son çare olarak gördükleri savaşa başvurmaya gerek duymadan diğer devletlere kendi görüşlerini ve fikirlerini dikte edebilir. Fransa, Polonya'nın özgürlüğüne kavuşması için yardım etmeli. Bekliyoruz ve umut ediyoruz." Ve sözleri yanıt olarak yine "Yaşasın özgür Polonya" haykırışlarıyla karşılandı. Birden Aziz Magdalena Kilisesi'nin taş basamaklarında Blanqui göründü. Her zaman olduğu gibi sevinç ve hayranlıkla karşılandı. "Halk" diye başladı keskin, güçlü sesiyle, zayıf, sinirli elini ileri doğru uzatarak. Heyecanlı kalabalık sustu. İnsanlar, hakkında destanlar yazılan, doğaüstü bir güce sahip bu devrim kahramanının bir tek sözünü bile kaçırmamak ve onu daha iyi görmek için itişip kakışmaya başlamıştı. "Ben eğer şunu söylersem herkesin isteğini dile getirmiş olacağım. Fransız halkı, Ulusal Meclis'in Polonya'nın 1792'deki durumuna, özgürlüğüne kavuşuncaya kadar silahlarımızı elimizden bırakmayacağımıza dair derhal yemin etmesini istiyor. Biz aşağılanan ve hakarete uğrayan Fransızlar, hükümetin taşrada işlediği günahların hesabını vermesini istiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki, kısa bir süre önce Ruan'da halkın masum kızları ve oğullarının kanı döküldü. Bu bir rezalettir. Fransız Cumhuriyeti'nde devrim döneminde korkunç katliamlar, haksızlıklar yapılmakta. Suçlular bunun hesabını vermelidir. Daha sonra Blanqui, Ulusal Meclis'in emeğin güvence altına alınmasıyla ilgili kanunu ele almasını isteyerek, yoksulluğu ve eşitsizliği yaratan burjuvaziye veryansın etti. İleri, yaşasın Cumhuriyet haykırışları duyuldu, fırtınada duyulan deniz dalgalarının gümbürtüsü gibi. Bu cılız ve solgun halk hatibini kürsüden onlarca el büyük bir özenle indirdi. Blanqui saraya yürüyen göstericilerin başına geçti. İleri! Göstericiler Concord Meydanı'nı geçtikten sonra Bourbon Sarayı'na yaklaştılar. Tüm girişleri tuttular. Karşılarına ilk çıkan Lamartine oldu. Ama melodik sesinin ve çarpıcı cümlelerinin etkisine hala güvenen şairi bu kez hiç kimse dinlemek istemiyordu. "Defol!" sesleri duyuldu kalabalıktan. "Senin eski teranelerinden bıktık. Laf kalabalığına karnımız tok." Lamartine hızla uzaklaştı. Halk Ulusal Meclis'in büyük toplantı salonuna daldı. Bu mavi gömlekli, kızıl atkılar takmış, tozlu ve terli insanlar, localarda ve galerilerde sıkça rastlanan, toplantıya veya tiyatroya gider gibi giyinmiş sosyete bayanlarında dehşet ve korku uyandırdı. Şallarını, yelpazelerini ve dürbünlerini düşürerek uzun galerilerde koşuşturmaya başladılar. Öyle ki bu süslü, şatafatlı binaya ancak bir vahşi hayvan sürüsü dalmış olsaydı bu kadar paniğe sebep olabilirdi. Kırılan koltuklar ve banklar gürültüyle yerlere düştü. Gülünç olan hiçbir şeyi kaçırmayan kenar mahalleliler neşeyle kıkırdıyorlardı. "Koşun, koşun gidin de yırtılan çoraplarınızı, şeritlerinizi dikin," diye bağırdılar kaçanların ardından. Salonun en güzel kesimine yerleşen diplomatların ve karılarının duyduğu dehşet de daha az değildi. Hınca hınç dolu binadan sıvışmanın zor olduğunu anlayınca, kendilerini kaybeden redingotlu ve ceketli baylar, galerilerin parmaklıklarından atlıyor veya sütunların üzerinden kayıyorlardı. Büyük bir kargaşa vardı. Fransız parlamentosunun kürsüsü, kıran kırana bir çatışmanın arenasına dönüşmüştü. Zaferin kesin olduğuna ve yeni hükümetin başına kendisinin geçeceğine inanan Barbe, Ulusal Meclis'in büyük burjuva temsilcilerini kendi yandaşlarını harekete geçirerek püskürtmeye çalıştı. Tamamen şaşıran Louis Blanc, son eforunu harcayarak halktan sakin olmasını rica etti. Çünkü kürsünün önünde kavga başlamış, düşman taraflar birbirine girmişti. Arkadakiler öndekileri itiyor, herkes birbirine küfrediyor, bağırıyordu. Temsilci Raspay, toplu dilekçeyi okumak amacıyla harcadığı kürsüye çıkma çabasından sonuç alamadı. Birileri aniden bağırmıştı. "Blanqui, Blanqui konuşsun. Blanqui'yi dinlemek istiyoruz." İşçiler Blanqui'yi omuzlarına kaldırdı. O da halkın iradesi doğrultusunda muhteşem ve ateşli bir konuşma daha yaptı. Sözünü henüz bitirmişti ki kürsüye doğru bir süngü uzatıldı. Ucunda bir kağıt vardı ve üzerinde şu sözler yazılıydı. "Halk adına, Ulusal Meclis dağıtılmış sayılır." Aynı anda meclis başkanı koltuğundan hemen apar topar indirildi. Haykırışlar yükseldi. "Silahlara sarılın kardeşler. Belediye sarayına yürüyelim." Sessiz olunmasını rica eden Cabien, yeni hükümetin adaylarının listesini okudu. Blanqui, Cabé ve Barbe listenin başında yer almışlardı. Bu arada salondaki hava tehlikeli boyutta boğucu olmuştu. Nefes nefese kalan yorgun göstericiler, kesin bir zafer elde ettiklerini düşünerek sarayın çıkışına yöneldiler. Bazıları belediye sarayına gitmeyi düşünüyordu. Kendisini de oraya götürmek için Ledru Rollen'i arıyorlardı. Ama o, daima güçlülerin yanında yer alan kurnaz bakan, şu anki galiplerin kısa bir süre sonra yenilgiye uğrayacağını hesaplayarak sarayın çalışma odalarının birinde masanın altına gizlendi. Başlangıçta darbenin başarısına pek inanmayan Barbe ise Ledru Rollen'in tam tersine, hükümette istediği koltuğa nihayet ulaşacağına kanaat getirerek fırsatı kaçırmamak için belediye sarayına gitti. Ancak o kaybetti, alçak Ledru Rollen kazandı. Ulusal muhafızlar Bourbon Sarayı'nı bastı ve göstericiler de geri çekilmek zorunda kaldı. Ulusal Meclis'in toplantısı yenilendi. Masanın altından çıkan Ledru Rollen ve bir yerlerden yetişen Lamartin, süvarilerin koruması altında belediye sarayına yürüdü. Barbe orada Ulusal Meclis'in dağıtılması ile ilgili kanun hükmündeki kararnameyi imzalıyordu. Başlarında Lamartin ve Ledru Rollen'in bulunduğu ulusal muhafızlar Barbe'yi tutuklayarak Vincennes Kalesi'ne gönderdiler. Cumhuriyete karşı girişilen ayaklanmanın sonu böyle oldu. Ve yine tıpkı Mevsimler Birliği ayaklanmasının bastırıldığı günlerde olduğu gibi gericiler "Kahrolsun Blanqui, kahrolsun Barbe" sloganını attı. Barbe, eski yoldaşından uzaklaşmış olmasına karşın devrim düşmanları onun adını Blanqui'nin adıyla bir daha yan yana anıyordu. Başarısız darbe denemesi gericiliğin vahşi terörünün başlaması için ışık yaktı. Şaraptan ve denetimsizlikten sarhoş gezgin muhafızlar, arama bahanesiyle demokratların ve sosyalistlerin evlerini basmaya başladı. Gazete bürolarını talan ediyor, halk kulüplerini kapatıyorlardı. Merkez Cumhuriyet Birliği ile de hesaplaştılar. Birliğin başkanı Blanqui, bundan böyle Paris'te tehlikeli maceralarla dolu bir yaşam sürdürmek zorundaydı. Blanqui bir süredir Montolon Sokağı'nda güvenilir dostlarının yanında saklanıyordu. Ulusal muhafız subayı üniforması giyiyor ve sahte belgeler kullanıyordu. Her zamanki gibi coşkulu ve faaldi. Yeni bir devrimci örgütlenmenin oluşturulması için soğukkanlılığını kaybetmeden çalışıyordu. Kabyen, onun olağanüstü direncine ve ruhsal sağlamlığına hayran kalmıştı. Kabyen sürekli polis takibi altındaydı ama yine de bir yolunu bulup Auguste Blanqui'yi gizlice ziyaret etti. Sevgili Blanqui, sadece Paris'tekiler değil, aynı zamanda bütün Fransa'daki arkadaşlarımız adına buradan gitmeni rica etmek için geldim, dedi Kabyen kararlı bir tavırla. Derhal İngiltere'ye veya Amerika'ya kaç. Gereken her şey hazır. Güvenilir insanlar seni bekliyor. Burada peşinde hayvan sürüsü gibi polis var. Başın belada, senin işini bitirecekler. Oysa özgürlüğün ve bütün gerçek cumhuriyetçilerin sana ihtiyacı var. Kendini koru, devrim için, bizim için, işçiler için. Ben asla savaş meydanından kaçmadım, diye yanıtladı Blanqui. Benim yerim Fransa ve özellikle Paris. Gerçek arena burada. Etienne, seni kim kandırdı ki çatışmada ya da zindanda ölmektense döşekte ölmenin daha onurlu ve zevkli olduğuna inanmışsın? Nerede olursam olayım, ben daima devrimin askeri olarak kalacağım. Dolayısıyla alnıma ya da sırtıma gelecek kurşunlara hazırım. Gerçekten de bana göre en iyi ölüm, barikatlarda düşmanın elinden olanıdır. Çünkü bu, mücadele ederken ölmek anlamına gelir.''